Ayrım 14, sayfa 157. Papaların kalıcılığını sağlayan ve halifelerde kesin kez eksik olan şey, bir kilise ve kilise adamları sınıfına denk bir din adamları sınıfıdır. Roma her krallığa, her eyalete, Hristiyan topraklarındaki en küçük köye kadar uzanabilecek sıkı bir ağ oluşturan piskoposlarını, rahiplerini, keşişlerini her an harekete geçirebiliyordu. Onlar şiddetten uzak bir güç olsa da önemli bir güce sahip ve hiçbir hükümdarın yadsıyamayacağı bir topluluk oluşturuyorlardı. Papa ayrıca insanları aforoz edebiliyor ya da aforozla tehdit ediyordu. Bu da Orta Çağ'da sıradan inananları olduğu kadar imparatorları da korkudan titreten bir araçtı. İslamiyet'te ise bunların hiçbiri yok. Kilise yok, din adamı sınıfı yok, aforoz yok. İslamiyet başlangıçtan beri ermiş ya da şeyh olsun her türlü aracıya karşı büyük bir güvensizlik sergilemişti. İnsanın yaratıcısıyla baş başa olduğu, sadece ona seslendiği, sadece kendi içinde onun tarafından yargılandığı düşünülüyordu. Kimi tarihçiler bu yaklaşımı Luterci reformla karşılaştırdılar. Gerçekten de aralarında bazı benzerlikler bulunabilir. Mantıken bu anlayışın çok kısa sürede laik toplumların ortaya çıkmasını sağlayacağı düşünülebilir. Ama tarih asla olası görünen yönde ilerlemez. Günün birinde papaların büyük gücünün Katolik toplumlarında azalacağı, buna karşılık İslamiyet'te merkezi bir kuruma, din adamlarına karşı sergilenen karşıtçılığın da kiliseye benzer güçlü bir kurumun ortaya çıkmasını engelleyerek Müslüman toplumlarında dinle ilgili konuların zincirinden boşanmasına yol açacağı kesin kez tahmin edilemezdi. Halifeler ellerindeki ayrıcalıkları sultanlar, vezirler, komutanlar karşısında tamamen yitireceklerdi. Papaların çok işine yarayan o dinsel karşı gücü koruyabilecek durumda değillerdi. Bu yüzden de hükümdarlar keyiflerince hüküm sürdüler. Modernliğin tohumlarının yeşerebileceği, göreceli özgürlük ortamı asla var olmadı. Her şekilde kentlerin ve yurttaşların gelişmesine olanak sağlayacak kadar ayakta kalamadı. Ama papalığın etkisi bu karşı güç olma rolüyle kısıtlı değil. Dinde doğruluğun yetkili bekçisi olarak Katolik toplumlarının entelektüel istikrarının ve hatta kısaca toplumların istikrarının korunmasına katkıda bulundu. İslam aleminde ise ne zaman din adına bir anlaşmazlık baş gösterse böylesi bir kurumun eksikliği hissedildi. 15. yüzyılda Floransa'da keşiş Savonarola'nın öğütledikleri gibi köktenci düşünceler yaygınlaşmaya başladığında Roma buna karşı çıkıyor ve yetkisi sayesinde bunları bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok ediyordu. Zavallı Savonarola yakılarak öldürüldü örneğin. Daha yakın tarihte başka bir alanda bazı Latin Amerika Katolikleri 1960'lı yıllardan başlayarak kendilerini bir kurtuluş teolojisi hareketine kaptırdıklarında ve kimi rahiplerde örneğin Kolombiyalı Camilo Torres işi Marksistlerin yanında silah kuşanmaya kadar vardırdıklarında kilise bu sapkınlığa hemen son noktayı koyuverdi. Bu inancın içeriğini tartışmıyorum burada. Savonarola'nın düşünceleri de beni ilgilendirmiyor. Bana asıl anlamlı gelen şey papalık kurumunun böylesi taşkınlıkları hemen önleyivermesi. İslam aleminde ise ne Floransalı diktatör keşişin benzerleri ne de Kolombiyalı gerilla rahibinkiler aynı şekilde engellenebildiler. Kiliseninkine benzer güçlü ve meşru görülen bir yetkenin yokluğunda en köktenci düşünceler inananlar arasında düzenli olarak yaygınlaştı ve bunun önüne geçilemedi. Dün olduğu gibi bugün de her türlü siyasal ya da toplumsal anlaşmazlıkta iktidara karşı bir saldırıya din hiçbir cezaya çarptırılmadan alet edilebiliyor. Çeşitli Müslüman ülkelerin mevki sahibi din adamları da genellikle buna karşı koyamıyorlar. Çünkü devletlerin maaşı çalışanları olduklarından ötürü tam anlamıyla onların hesabına çalışıyor ve bu yüzden de manevi inandırıcılıkları kısıtlı oluyor. Benim gözümde İslam alemini etkileyen başıboşluk, insanların kargaşaya sürüklenmesini isteyen ilahi bir emirden çok siyasetle din arasına sınır çekebilecek papalığa benzer bir kurumun yokluğundan kaynaklanıyor. Sonuçta bunlar aynı şey değil mi diye soracaktır kimileri. Ben buna inanmıyorum. insanların geleceğinden umut kesilmediyse tabii. Siyaset ile din arasındaki bu ayrılmazlığın sonsuz bir dogmadan mı yoksa tarihin rastlantılarından mı kaynaklandığını görmek önemli. Bugün içinde bulunduğumuz küresel açmazda inatla bir çıkış yolu arayan benim gibiler için birbirine rakip iki uygarlığın izledikleri yolların farkının göklerden gelen değişmez bir buyruk tarafından değil, zaman içinde değişebilen insan tutumları ve beşeri kurumların tarihsel gelişimi tarafından belirlendiğini vurgulamak önem taşıyor. Her kurum beşeridir ve burada kullandığım bu sıfat, onların ruhsal işleyişleri üstüne kesinlikle bir ön yargı içermeden tanımlayıcı bir yan anlam taşıyor sadece. Papalık kutsal kitap tarafından kurulmadı. O metinlerde Sumus Pontifex'ten hiç söz edilmiyordu. Çünkü bu san daha öncesinde çok tanrılı din adamlarına aitti. Fransızcası Souverain Pontif, Papa anlamında kullanılıyor. Ama bu tanım daha önce çok tanrılı dinde en yüce din adamı için kullanılıyordu. Halifelik de yalnızca iki kişinin kesin olarak mirasçı ya da ardıl anlamına gelen halife sözcüğüyle tanımlandığı Kur'an tarafından kurulmamıştı. Tanrı bu kişilerden ilki olan Adem'e yeryüzünü miras bırakmıştı. Bu bağlamda yeryüzünün bütün insanlığa emanet edildiği açık. Bu şekilde tanımlanan ikinci kişi ise Yaradan'ın sert sözlerle seslendiği tarihsel bir kişiydi. Evet, seni yeryüzünde halife kıldık. Öyleyse insan arasında adaletle karar ver, tutkularına uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Evet, Allah'ın yolundan sapanlar yok mu? İşte hesap gününü unutmaları yüzünden onlara çetin bir ceza vardır. Bu şekilde azarlanan kişi Kral Davud'dan başkası değildi. Papalık konusundaki bir başka çelişki de son derece muhafazakar olan bu kurumun ilerlemenin muhafazasına da olanak sağlamasıdır. Sıradan gelebilecek bir örnekle bunu açıklayayım. Çocukluğumda Katolik bir kadın başını ve omuzlarını örtmeden ayine gidemezdi. Hiçbir inanan da ister hizmetçi isterse kraliçe olsun, rahiplerin büyük çaba göstererek ve kimi zamanda mizah yoluyla uygulanmasını sağladıkları bu kuralı çiğneyemezdi. Mizah yoluyla derken cemaatinden bir kadına yönelip ona bir elma veren papazı düşünüyorum örneğin. Genç kadın bu işe şaşırdığında papaz Havva'nın ancak elmayı ısırdıktan sonra çıplak olduğunu anladığını söylemiş kendisine. Kadıncağız elbette çıplak değildi. Sadece uzun saçlarını açık bırakmıştı. Ama giyim yasası çiğnenemezdi. Bu durum Vatikan'ın 1960'lı yılların başında artık kadınların başörtüsü takmadan kiliseye gidebileceklerine karar vermesine dek sürdü. Sanırım bazı kişiler bu değişikliğe bozulmuş, hatta çok öfkelenmiştir. Sonuçta kökeni ta Aziz Paulus'a dayanan çok eski bir geleneğe aykırı düşüyordu bu karar. Aziz Paulus, Korintoslulara birinci mektupta erkek başını örtmemeli, o Tanrı'nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir, çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır dememiş miydi? Öte yandan gün geçtikçe bir başka zamana ait olan bu sözler toplum nezdinde geçerliliğini yitirmiş, Katolik kadınları başlarını örtmeye kimse zorlamaz olmuştu. Ve bu ilerlemenin bir daha tartışma konusu yapılmayacağı da akla yatkın geliyor. Lafı buraya getirmek istediğim için yineliyorum. Papalar 19 yüzyıl boyunca giyim yasasındaki her türlü esnekliğe karşı çıkmışlardı kuşkusuz. Ama bu düzenlemeye artık gerek olmadığı kanısına varmalarının ardından önünde sonunda düşünce tarzlarının evrimini göz önünde bulundurmalarının ardından bir şekilde bu değişimi fiilen geri döndürülemez kılarak geçerli hale getirdiler. Batı tarihinde kilise kurumu genelde bu tarzda hareket etti. Avrupa uygarlığının maddi ve manevi ilerlemesini bir yandan sınırlandırmaya çalışarak o ilerlemeye katkıda bulundu. Söz konusu olan ister bilim, ister ekonomi, ister siyaset, isterse başta cinsellik olmak üzere toplumsal davranışlar olsun, papalık hep aynı yolu izledi. Başlangıçta sertçe itiraz etti. frenledi, verip veriştirdi, tehditler savurdu, suçladı, yasakladı. Sonra zaman geçtikçe genellikle de çok uzun bir sürenin ardından düşüncesinden vazgeçti. Olayı yeniden inceledi, yumuşadı. Ardından da bir takım çekincelerini korusa da toplumların yargısına uydu. O andan sonra da geriye dönülmesini isteyen fanatiklere bir daha hoşgörü gösterilmedi. Katolik Kilisesi yüzyıllar boyunca dünyanın yuvarlak olduğuna ve güneşin çevresinde döndüğüne inanmayı reddetmişti. Türlerin kökeni konusunda da başlarda Darwin'i ve evrimciliği suçlamıştı. Bugünse piskoposlarından biri Arabistan'daki bazı ulemanın ya da Amerika'daki Kitab-ı Mukaddes vaizlerinin hala yaptığı gibi kutsal metinleri sözcüğü sözcüğüne bağlı kalarak yorumlamaya kalksa buna çok öfkelenir. Müslümanlık geleneğinde tıpkı Protestanlık geleneğinde de olduğu gibi dinsel, merkezi bir yetkiye karşı sergilenen güvensizlik kesin kez meşru ve esinlenişi açısından da son derece demokratiktir. Ama bunun ikincil, uğursuz bir etkisi olmuştur. O katlanılmaz merkezi yetki olmaksızın hiçbir ilerleme geri döndürülemez biçimde insanlar arasında kendine yer edinemez. İnananlar on yıllar boyunca inançlarını en yüce gönüllü, en aydınlık, en hoşgörülü şekilde yaşadıklarında bile yeniden eskiye dönme tehlikesinden ve günün birinde gelip bütün elde edilen değerleri ortadan silip süpürecek ateşli bir yorumdan kurtulmuş sayılmazlar asla. Burada da söz konusu olan ister bilim, ister ekonomi, ister siyaset, isterse toplumsal davranışlar olsun, iyi niyetli bir fetvanın daha dün izin verdiği şeyi yarın hırçın bir fetva sert biçimde yasaklayabilir. Aynı aykırılıklar yasak olan ile olmayan, dine aykırı olan ile olmayan konularında sürekli yinelenip duruyor. Bir üst yetkenin yokluğunda hiçbir ilerleme sonsuza dek geçerli olmuyor. Ve yüzyıllar boyunca dile getirilen hiçbir düşünce kesin olarak geçersiz damgası yemiyor. İleriye doğru atılan her adımı bir geri adım izliyor. O kadar ki neresinin ilerisi, neresinin gerisi olduğu bile artık bilinmez hale geliyor. Her türlü olur olmaz vade, her türlü katılığa, her türlü gerilemeye kapı her zaman açık. Aynı şekilde bir zamanlar öğrencilerine akılcı bir eğitim veren bazı Amerikan okullarının birden yeni kuşaklara evrenin bundan 6000 yıl önce, M.Ö. 4004'te tam olarak 22 Ekim'de akşam saat 8'de yaratıldığını ve yüz binlerce yıl öncesine ait gibi duran kemik kalıntılarının bulunmasının nedeninin de aslında Tanrı'nın onları mucizevi biçimde yaşlandırıp inancımızın ne kadar sağlam olduğunu sınamak için oraya koyması olduğunu öğrettiğini okuyunca yine bu gerileme sözcüğü geliyor dilimin ucuna. Daha genel anlamda neşeyle dünyanın sonunun geldiğini haber veren ve hatta bunu hızlandırmak için çalışan tuhaf, endişe verici öğretiler yaygınlaşıyor. Kuşkusuz yoldan çıkmış bu eğilimler Hristiyanlığın yalnızca küçük bir bölümünü 40-50 milyon kişiyi etkiliyor. Ama ABD'de bulunduğu, sürekli olarak iktidar koridorlarını arşınladığı ve hatta kimi zaman tek süper gücün tutumunda belirleyici olabildiği göz önüne alınınca bu azınlığın etkisi yadsınamaz. Benim olarak nitelediğim iki uygarlığın karşılaştırmalı evriminde örgütsel, kültürel, ulusal ya da daha genel olarak tarihsel etkenlerin etkisini ve bütünüyle öğretilere ilişkin farklılıkların ne kadar az etkili olduğunu yansıtacak daha binbir türlü şey, binbir türlü önemli örnek var. Dinlerin halklar üstündeki etkisine çok fazla önem verildiğine, buna karşılık halkların dinler üstündeki etkisine yeterince önem verilmediğine inanıyorum ben. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu Hristiyanlaştığında Hristiyanlık da Romalılaşmıştı. Hem de nasıl? Öncelikle bu tarihsel durum egemen bir papalığın ortaya çıkışını açıklıyor. Daha geniş bir perspektifte Hristiyanlık Avrupa'nın şu an olduğu şeye dönüşmesine katkıda bulunduysa Avrupa'da aynı şekilde Hristiyanlığın şu an olduğu şeye dönüşmesine katkıda bulundu. Batı uygarlığının iki temel direği olan Roma hukuku ve Atina demokrasisi de Hristiyanlık öncesi döneme aittir. İslamiyet konusunda da aynı şekilde din dışı öğretilere ilişkin buna benzer gözlemler yapılabilir. komünizm Rusya ya da Çin tarihine etki ettiyse, bu iki ülkede komünizmin tarihinde belirleyici rol oynamıştır. Komünizm Almanya'da ya da İngiltere'de üstün gelseydi çok farklı bir yazgıya sahip olurdu. Kutsal ya da din dışı temel metinler çelişik yorumlara açıktır. Deng Xiaoping'in özelleştirmelerin Marx'ın düşüncelerinin doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve ekonomik reformunun başarılarının sosyalizmin kapitalizmden üstün olduğunu ortaya koyduğunu söylemesi insanı güldürebilir. Ama aslında bu yorum diğerlerinden daha gülünç değildir. Hatta Das Kapital'in yazarının düşlerine, Stalin'in, Kim Il-sung'un, Pol Pot'un ya da Mao Tse-tung'un çılgınlıklarından daha yakındır. Öyle ya da böyle, gözlerimizin önünde gerçekleşen Çin deneyimine bakıldığında, dünya tarihinde kapitalizmin kazandığı en şaşırtıcı başarılardan birinin bir komünist parti yönetiminde ortaya çıkacağını kimse yadsıyamaz. Öğretilerin esnetilebilirliğinin ve insanların bu öğretileri işlerine geldiği gibi yorumlamaktaki sonsuz becerisinin güçlü bir kanıtı değil mi bu? İslam alemine dönecek olursak, din adına hareket ettiğini söyleyen kişilerin siyasal tutumlarını anlamak ve bunları değiştirmek yönünde adım atmak istenirse, bu durumun neden olduğu sorun ve bunun çözümü kutsal metinlerde aranmamalıdır. İşin kolayına kaçıp çeşitli Müslüman toplumlarında olup biten şeyleri Müslümanlığa özgü şeyler olarak açıklamak, beylik sözlerle yetinmek demektir. Cahilliğe ve acizliğe mahkum olmak demektir. Bugünün gerçekliklerini anlamak isteyenler için dinlerin, etnik grupların, kültürlerin kendine özgürlüğü, yararlı olmakla birlikte kullanımı güç bir kavramdır. Yatsındığında ince ayrımlar kavranılmaz olur. Aşırı önemsendiğinde ise işin özü kavranılamaz. Günümüzde bu aynı zamanda ikircil bir kavramdır. Apartheid kesin olarak siyahilerin kendine özgürlüklerine saygı ilkesi üstüne kurulmamış mıydı? Her halk Avrupa ya da Afrika kökenli olmasına göre kendi kültürünün ona çizdiği yolu izlemek durumunda görülüyordu. Bazılarının modernliğe doğru ilerlemesi gerekirken başkaları atalarından kalma geleneklere saplanıp kalmak zorundaydılar. Güney Afrika örneği çarpıtılmış ve geride kalmış bir örnek olarak görülebilir. Ne yazık ki öyle değil. Apartheid ruhuna bugünün dünyasında her yerde rastlanıyor ve bu ruh yaygınlaşmayı sürdürüyor. Kimi zaman kasıtlı olarak, kimi zaman da bunun tersine dünyanın en iyi niyetleriyle. Size bu yüzyılın başında Amsterdam'da meydana gelen bir olayı anlatayım. Cezayir kökenli genç bir kadın gönlünde yatan bir tasarıyı gerçekleştirebilmek için belediyeye gitmiş. Mahallesindeki göçmen kadınlar kendi aralarında buluşabilsinler, aile için mikrokozmosdan biraz olsun çıkabilsinler, hamamda yorgunluk atsınlar ve özgürce sorunlarından söz etsinler diye bir tür kulüp kurmak istiyormuş. Bir yetkili kendisini kabul etmiş, dinlemiş, notlar almış ve belediyenin kendisine yardım edip edemeyeceğini öğrenmek üzere birkaç hafta sonra yine gelmesini istemiş. Genç kadın çıkmış, işin olacağına inanıyormuş. Belirlenen tarihte yeniden belediyeye gittiğinde bir de ne duysun? Ne yazık ki tasarı gerçekleştirilemezmiş. Mahallenizdeki imamla görüştük, bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi. Üzgünüz. Bu sözleri söyleyen memurun ağzından çıkanları ayrımcılık olarak değerlendirmediğime inanıyorum. Hatta tersine bu tavrın son derece saygılı olduğunu düşünüyordu büyük olasılıkla. Bir etnik topluluğun ihtiyacına göre yapılması gerekene karar verirken dini liderin fikrine göre hareket etmek yerinde bir davranış değil mi? Safça bir soru akla geliyor o zaman. Genç bir Avrupalı kadın bir tasarı öne sürmüş olsaydı, bu konudaki karar bağlı bulunduğu ruhani çevrenin Katolik ya da Protestan papazına mı bırakılırdı? Kesin kes hayır. Peki niye diye sorulabilir aynı saflıkla. Alınacak yanıtlar da ister istemez anlaşılmaz olacaktır. Burada asıl sorun söylenmeyendedir, açıkça ifade edilmeyendedir ve etnik ön yargıdadır. Özetle bu şekilde hareket edilmiştir çünkü o insanlar bizim gibi değildir. Ötekine karşı gösterilen bu saygının bir tür küçümseme olduğunu ve bir tiksinmeyi yansıttığını anlamamak için her türlü duyarlılıktan yoksun olmak gerekir. Her şekilde saygı duyulan insanlar bunu böyle görüyorlar. Ötekini dinsel ya da etnik özelliklerine göre değerlendirmeye yönelik bu eğilim, başka yerlerden gelmiş insanları geleneksel aidiyetlerine iten bu düşünce alışkanlığı, kişileri ten renginden, aidiyetinden, şivesinden ya da adından bağımsız olarak görmeyi engelleyen bu düşünsel zayıflık, çok eski zamanlardan beri insan toplumlarını etkilemiştir. Ama bugünün küresel köyünde böylesi bir tutum artık hoş görülemez. Çünkü her ülkede, her kentte birlikte yaşama olasılığını tehlikeye düşürür ve bütün insanlık için onulmaz bölünmeler, şiddetle dolu bir gelecek hazırlar. Ne yapmak gerekirdi diye sorulacaktır bana. Farkları görmüyormuş gibi mi yapmalıydı? Sanki bütün insanlar aynı renkteymiş, aynı kültüre ve aynı inançlara sahipmiş gibi mi davranmalıydı? Yerinde sorular bunlar. Bir süre durup düşünülmeyi hak ediyor. Herkesin kendisini aidiyetlerin bayrağını açıp dalgalandırmak ve bu şekilde muhataplarının bayrağını pekala gördüğünü belli etmek zorunda hissettiği bir dönem yaşıyoruz. Bunun bir kurtuluş mu, yoksa kendini kaybetme mi, çağdaş bir nezaket mi, yoksa bir hoyratlık mı olduğunu bilmiyorum. Kuşkusuz koşullara ve tarzlara bağlı bir şey söz konusu. Ortada bir ikilem olduğu gerçek. Ten renkleri, cinsiyetler, aksanlar, adların ses düzeni arasında bir fark yokmuş gibi davranmak, kimi zaman çok eskilerden beri var olan adaletsizlikleri gizlemekle ve sürdürmekle eşdeğerdir. Bunun tersine, ayırt edici özelliklerin kasıtlı olarak ve açıkça göz önünde bulundurulması da insanların aidiyetleri içine gömülmelerini ve karşılıklı klanları içine hapsedilmelerine neden olur. Bilgelik bence daha etkili, daha incelikli ve daha emek isteyen bir yaklaşımda yatmaktadır. Olması gereken bir Hollandalı ile bir Cezayirli arasında, aynı örnek içinde kalmak amacıyla onları seçtim, var olabilecek farklılıkları görmezden gelmek değildir. Bu farklılıkları kabul edip bir yandan da ne bütün Hollandalıların ne de bütün Cezayirlilerin aynı olduğunu göz önünde bulundurarak onları aşmak gerekir. Bir Hollandalı inançlı ya da agnostik, bilgili ya da dar kafalı, sağcı ya da solcu, kültürlü ya da kültürsüz, çalışkan ya da tembel, namuslu ya da serseri, hırçın ya da neşeli, eli açık ya da cimri olabilir. Keza bir Cezayirli de. Bedensel ya da kültürel farklılıklar yokmuş gibi davranmak saçma bir tutumdur. Ama daha ileriye doğru, birey olarak kişinin kendisine yönelmektense, göz önündeki farklılıklarla yetinilirse, işin özü anlaşılamaz. Bir kadına ya da bir erkeğe saygı duymak demek, onunla her hakka sahip bir insan gibi, özgür ve yetişkin bir insan gibi konuşmak demektir. Yoksa onu, toprağa ait bir serf gibi, içinde yaşadığı topluluğa ait olan, bağımlı bir varlık olarak görmek değil. Cezayirli göçmene saygı duymak demek, bir tasarı hazırlamış ve onu yetkililere sunma cesaretini göstermiş biri olarak ona saygı göstermek demektir. Yoksa onu tutup dini liderinin sultası altına sokmak değil. Amsterdam'da meydana gelen bir olayı bile bile örnek verdim. Avrupa'nın 17. yüzyıldan başlayarak dinsel hoşgörüye doğru ağır ilerleyişinde öncü bir rol üstlenmiş bir kenttir. Amsterdam. Öte yandan belediye çalışanının mahalle imamına danışırken kentte her zaman egemen olmuş açılım ruhu doğrultusunda hareket ettiğini düşündüğüne de eminim. Çünkü 400 yıl önce hoşgörü bu şekilde işliyordu. Dinsel azınlıklar özgürce ibadet edebiliyor, içlerinden biri uygunsuz bir davranışta bulunduğunda kendi topluluğunun liderleri tarafından sertçe uyarılıyordu. Örneğin Spinoza 1656'da dindaşları tarafından bu şekilde aforoz edilmişti. Çünkü varsayılan tanrı tanımazlığı Hristiyan hemşerileriyle olan ilişkilerini tehlikeye düşürüyordu. Felsefecinin öz babası da dahil olmak üzere birçok Yahudinin İber Yarımadası'ndan kovulduktan sonra görece yakın bir tarihte Amsterdam'a gelmesi ve o dönem için alışılmadık biçimde gönül yüceliği sergileyen ev sahiplerine karşı uygunsuz davranışlarda bulunulmasından korktukları göz önüne alındığında daha da hassaslaşan bir sorundu bu. Kaldı ki bugünün gerçeklikleri çok farklı ve son derece karmaşık, tutumlarsa aynı değil. Dünya çapındaki cemaatçi bir gelişimin tehdidi altındaki zamanımızda kadınlar ile erkeklerin dinsel topluluklarına zincirlenmesi sorunları çözeceğine daha da ciddileştiriyor. Buna karşın Avrupa'daki birçok ülkenin göçmenlerin dinsel bir temel üstünde örgütlenmelerini teşvik ederek ve cemaatçi muhatapların ortaya çıkmasını sağlayarak yaptığı sadece bu. Batı, dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerinde sık sık bu hataya düştü. Yüzyıllar boyunca kendi yurttaşlarına uyguladığı ve büyüklüğünün kaynağı olan ilkeleri, yazgılarını elinde tuttuğu halklar başta olmak üzere öteki halklara uygulayamadı. Örneğin sömürge dönemi Fransası, Cezayir'deki eyaletlerinde yaşayanların bütün haklara sahip olmasını engellemek için onları Müslüman Fransızlar statüsüne aldı. Laik bir cumhuriyet için oldukça akıl dışı bir adlandırmaydı bu. Geçmişte yapılan hataları anımsamak, aynı hataların yeniden yapılmasını engelleyebilmek açısından önemlidir. Sömürge dönemi, egemenler ile egemenlik altındakiler arasında ancak sağlıksız ilişkiler kurabilirdi. Çünkü ötekini safça uygarlaştırma isteği sürekli olarak onu hayasız biçimde kendine tabi kılma arzusuyla çatışma içindeydi. Hannah Arendt'in totalitarizmin kökenlerinde yaptığı gibi ulus devletlerin beceriksiz imparatorluk mimarları gibi hareket ettiğini görmek gerek. Oysa böylesi bir girişim, bir araya getirilmek istenenlere karşı belli bir saygı eşliğinde gerçekleştirilmeliydi. İskender, Yunanlılar ile Perslerin toplu halde birbirleriyle evlenmelerinin düşünü kuruyordu. Roma, Atina ile İskenderiye'ye yürekten bağlıydı ve en sonunda Kelt din adamlarından Arabistan bedevilerine kadar imparatorluğun bütün uyruklarına yurttaşlık hakkı vermişti. Daha yakın tarihte Avusturya-Macaristan ya da Osmanlı imparatorlukları gerçekten birleştirici rol üstlenmek istemişler. Bu konuda eşine rastlanmayacak başarılar elde etmişlerdi. Buna karşılık 19 ve 20. yüzyıllarda Avrupa ulusları tarafından kurulan sömürge imparatorlukları kendini büyütme arzusundan, uygulamalı ırkçılık okullarından ve Avrupa'yı kana bulayacak savaşlara, soykırımlara, totalitarizmlere yol açan manevi aykırılık okullarından ibaret kaldı. İçinde bulunduğumuz dönem Batı'ya manevi inandırıcılığını yeniden canlandırma olasılığı sunuyor. Bunu ne suçunu kabul ederek, ne dünyadaki bütün dertlere kucak açarak, ne de başka yerlerden gelen değerlerle uzlaşarak yapabilir. İnandırıcılığını yeniden elde edebilmesinin tek yolu, kendi değerlerine hala sadık olduğunu göstermesidir. Demokrasiye saygılı, insan haklarına saygılı olması, hakkaniyet, bireysel özgürlük ve laiklik kaygısı taşımasıdır. Bunları dünyanın geri kalanıyla, her şeyden önce de onun çatısı altında yaşamayı seçmiş kadınlar ve erkeklerle olan ilişkilerinde sergilemelidir.